Dördüncü ayırım. Değişmeyen toplum yoktur. Ama bu tür değişme ağır ağır oluştuğundan fark edilmez. Hatta böyle değişmeler zamanla geleneğin parçaları haline gelirler. Fakat ansızın sarsıcı, temelli ve özellikle kaynağı dışarıda sanılan değişmeler olduğu zaman toplumun tutucu kişileri bu çeşit değişmelerin getireceği korkuları ilk fark eden kişiler olurlar. Değişme yanlısı ya da değişme aracı olan kişiler bunlara din giysisinden arınmış kişiler olarak gözükür. Bu yüzden tutucuların olumsuz davranışı gözükür gözükmez gözlemciler bunun bir din gereği olduğu sanısına kapılırlar. Batılı gözlemcilerin Hristiyan olanları, Hristiyanlık dışındaki toplumları onların dinleri ile tanımlama eğiliminde oldukları için Batı uygarlığına karşı her eylemin onların dininin bir gereği olduğunu sanırlar. Batılı olup da Hristiyan olmayan, örneğin Yahudi dininden ya da geleneğinden olanlar, gözlemciler ya da Hristiyanlıktan kopmuş, resmi Hristiyanlığa aykırı bir mezhepten olanlar gözlemlerinde daha üstün durumda bulunurlar. Bu yeniliğe karşı çıkan bir tepkinin olayları incelemeden ve tanımadan, dinden ya da din adamlarından geldiği inancı, Türk çağdaşlaşma tarihinin ta başında batılı gözlemcilerin yazılarında kendini göstermiştir. Örneğin matbaanın açılışı dolayısıyla bunu göreceğiz. Bu kitapta daha başka örnekler de göreceğiz. Yeniliğe karşı oluşum bir din davası haline getirilmiş olduğu dönemde zamanın Osmanlı ya da Türk yazarlarının da aynı görüşü paylaştıklarına tanık olacağız. Aşağıda 3. Selim, 2. Abdülhamit ve 2. Meşrutiyet dönemlerindeki tartışmalara bakınız. Bu görüşün bir başka nedeni daha vardır. Bu görüş Osmanlı Devleti'nin ilk Arap harfleri gibi İslam dininin yaratığı olarak kurulmuş olmasından ziyade siyasal bir güç haline geldikten sonra ve bu oluşma ile Hristiyan devletlere karşı İslam dininin yanını tutmuş olmasının ürünüdür. Osmanlı Devleti'ni kuran ilk Osmanoğullarının da yanlarındaki Sünni, Ortodoks Müslüman olduklarından bile şüphe eden tarihçiler vardır. Osmanlı Devleti'nin bir halife padişahlığı haline gelmesi kuruluşundan ancak 200 yıl sonra olmuştur. Bundan önce İstanbul'un alınışı ile Osmanlı Devleti dinler ve milletler topluluğu olan bir imparatorluk haline geldikten sonra hükmü altına aldığı milletleri zorla ya da inandırarak Müslümanlaştırmadığı için din ayrımı, Yahudi, Ortodoks, Katolik ayrımları gibi siyasal terminolojilerde daima yaşamıştır. Bu durum Hristiyan devletlere Osmanlı rejiminin dinsel bir rejim olduğu sanısını vermiştir ki bu gerçeğin tam tersini yansıtır. Çünkü gerçek bir dinsel rejimde devletin dininden başka bir dine tanıma hakkı verilmez. Bir iki istisna ile Hristiyan devletlerinin egemen olduğu ülkelerde değil Müslümanlara ya da Yahudilere, hatta oradaki Hristiyanlığın başka ya da yeni kollarından olan Hristiyan halklara bile tanınma hakkı verilmemiştir. Avrupa'da bunun en ünlü örneği 17. yüzyıl Fransa'sıdır. Osmanlı siyasal rejiminde İslam hukukuna, İslam mezheplerine, Musa dinine, Ortodoks dinine, aralarında siyasal hukuk açısından düzey farkları olmakla birlikte özel hukukça yer verilmiş olması bu rejime dinsel bir rejim görünüşü vermiştir. Gelecekte bu dinsel olmaktan çok hukuksal bir durum görünüşüdür. Bu yanlış görünüş ve haksız görüş yüzünden ileride Örneğin Tanzimat döneminde göreceğimiz gibi birçok siyasal ve diplomatik kargaşalar doğmuştur. Böyle din kılığına giren olaylara karşı çıkan tepkiler de dinsel renkte tepkiler olur. Çağdaşlaşma olgusunun incelenmesinde bize daha yararlı olacak kavram din kavramından çok gelenek kavramı olacaktır. Osmanlı rejiminin en önemli yanı dinsellikten çok gelenekselliktir. Bu daha kapsamlı kavram hem din yani İslamlık hem de hilafet padişahlığı Doğu despotizmi açılarını içine alan bir kavramdır. Birinci açıdan geleneksellik şöyle ifade edilir. Düzen Osmanlı deyimi ile nizam, alem ya da nizam-ı alem, Tanrı tarafından olduğu gibi konmuştur. Değişmez ve değiştirilmemelidir. Olduğu gibi tutulursa sonsuz ömürlüdür. Ebedil müebbeddir. İkinci açıdan bu tür devlet kanunu kadim, en esli ilk kanun, kuramı meşrulaştırır. Yani onu Tanrı'nın koyduğu düzen yapar. Bu rejimi siyasal ilkesidir ve dinsel ilkesiyle kaynaştırılmıştır. İslam dini açısından böyle bir devlet meşru olmaktan uzaktır. Çünkü dinsel geleneğin değil, güçsel, siyasal, militer geleneğin bir ürünüdür ve hiçbir İslam düşünürü böyle bir siyasi gücünün din açısından meşruluğunu sağlamanın yolunu bulamamıştır. Bunlar düzen için devletin varlığını da gereksiz bulamadıkları için bulanlar rafizi, heretik, hukuka karşı, bugünkü deyimle düzene aykırı anarşistler sayılmıştır. Devletin kaynağının İslam dini dışında bulunduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu devlet İslam din ve hukukunu korur ya da uygularsa onun meşru olabileceğini kabul etmişlerdir. Osmanlılar da bu kanuni kadim dedikleri ve kimin koyduğu asla göstermeye gerek duymadıkları bir ilke ile temellendirilmiştir. Bu iki ilkenin yol açtığı üçüncü bir ilke Max Weber'in patrimonializm dediği yanı tamamlar. Yani Tanrı alemin düzenini kurmakla kalmamış, o düzeni tutmak ve yürütmek için padişahı seçerek onu yeryüzünde kendisinin bir gölgesi, vekili, halifesi yapmıştır. Osmanlı padişahları peygamberin halifesi değil, Tanrı'nın halifesidirler. Peygamberin halifeliğe Osmanlılardan önce bile çok tartışmalı ve su götürür bir sorun olmuştu. Bundan başka Tanrı'nın seçmesi bir hak olarak Osman oğullarının en büyüğüne geçecek bir mirastır o. Bir mülk gibi tevarüs edilir. Bu asla şüphe ve tartışma konusu olmamıştır. Padişahlık makamı bu inanca dayanır. Önemli ve geleneksel kutsallığı olan padişahın kişiliği değil bu makamdır. Bu kişiler arasında cahil olanlar, ahlaksız olanlar, akılsız olanlar, hatta öldürülenler görüldüğü halde makamın meşruluğunu padişah gücünün hemen hemen sıfıra indiği zamanlarda bile inkar edecek cesarette bir güç çıkmamıştır. Onu en son cumhuriyeti kuranların gücü inkar edebilmiştir. Bu ilkeleri kabul eden kişiler için normal ve ideal toplum düzeni sürekli olarak denge halinde duran toplumdur. Tanrı toplumun bölümlerini ayrı ayrı yerlere koymuş, her birine verdiği görevlerle onları yerlerine yerleştirmiştir. Bu topluma reaya yani sürü denir. Tanrı'nın seçtiği vekili ya da gölgesi bu sürünün çobanıdır. Hayatın kanunu değişme, inkılap değil, düzen yani nizamdır. İdeal olan değişme, evrim veya ilerleme değil, dengedir. Dengenin tecellisi adalettir. Bunlara aykırı olan her şey ihtilaldir, anarşidir. Çünkü değişme, inkılap, bozulmaya, ihtilal haline yol açar. Dengesi bozulan toplumlara kurtuluş yoktur. Onun için padişahın tanrıca verilmiş ödevi alemin nizamını, toplumun düzenini tutmaktır. Bu iş için ona bir dizi yardımcı hizmet görevlisi gereklidir. Bunlar devletin hizmet sınıflarıdır ve topu birlikte militer ve sivil bürokrasiyi oluşturur. Osmanlı deyiminde askeri mutlaka militer demek değildir. Devlet hizmetindekilerin hepsini kapsar. Bizim araştırmamız açısından son derece önemli olan son yan burada kendini gösterir. Çünkü Osmanlı rejimini Batı geleneğinden en çok ayıran, onunla en çok zıtlaşan ve çağdaşlaşma sürecinin en çapraşık işlerine yol açan özellik buradadır. Bu özellik devlet ile toplum arasındaki ilişkinin Batı geleneğinden olan biçiminin tam karşıtı olan biçimde olması, yani padişahlık devletinin yöneticileri olan hizmet sınıflarının toplum sınıflarını temsil eden kişiler olmamasıdır. Osmanlı devlet ve toplum görüşünün bu yanına göre devlet toplumdan gelmez. Devlet toplumun ekonomik çıkar sınıflarının çıkar gereklerine dayanmaz. Siyasal egemenlik toplumsal köklerden gelmez. Toplumun üstüne Tanrı tarafından gerçekte fetih ve güç yoluyla dışarıdan oturtulur. Böyle bir görüş sistemin saydığımız öteki ilkeleriyle tutarlılık içindedir. Batı geleneğinden ruhani egemenlikte, kilise devletinde ya da cismani egemenlikte bu tutarlılık gerçekleşmemiştir. Çünkü en yüksek ruhani otorite en güçlü olduğu sürelerde bile bir dünya devleti, yani bir toplum devleti olduğunu iddia edememiştir. Doğu modelinde olduğu gibi o da hizmet sınıflarını toplumdan yabancılaştırarak derlediği ve yetiştirdiği ruhban kitlesinden sağladığı halde bu kitleyi dünya işlerinde, örneğin Haçlı savaşlarında cismani hükümdarların, feodal beylerin, prenslerin, kralların hizmetinde olmaktan kurtaramamıştır. Öte yandan cismani otoriteler de ne tanrısal hak teorisiyle ne de hükümranlık toplumsal sözleşmeden doğduğu kuramı ile meşrulaştırılamamıştır. Birinci yolu denedikleri zaman karşılarına çıkan tanrısal hukukun daha güçlü temsilcisi ile çatışarak ikinci yolu denediklerinde de bilmeyerek doğa hukuku kuramına yol açarak kralların egemenlik iddiasını çürüten toplumdaki sınıfsal akımlar karşısında yetkilerinin sınırlandırılmasına yol açmışlardır. Batı'da parlamenter yönetim ve demokrasi, din ve dünya despotluklarının bu çelişkileri karşısında doğmuştur. Doğu geleneğinde ise özellikle Osmanlı örneğinde padişahın mutlak egemenliği ne din adamlarının meşrulaştırılmasına ne de feodal çıkar temsilcilerinin tanıyışına bağlanmıştır. Fakat bu egemenlik araçlarının doğal olarak melekler ya da din uleması olamayacağından yine de toplumdan derlenmesi gerekir. Ancak bu derleme sınıf, ekonomik çıkar, din ve ırk bölümleri düşünülmeksizin bunlardan en çok kopmuş ya da bunlara en kolaylıkla yabancılaştırılabilecek yığınlardan devşirilip onları en yüksek siyasal gücün hizmet sınıfları haline getirecek biçimde olacaktır. Osmanlı kapı kulları ile Hristiyan ruhbanı arasındaki benzerlik ortadadır. Osmanlı bütünlüğü döneminde bu benzerliğin farkına varan batılı gözlemcilerde olmuştur. Fakat bu benzerlik yalnız dıştandır. Kapı kulu hükümdarın iradesine kayıtsız şartsız bağlıdır. Fakat o iradeyi uygulamada da kayıtsız şartsız güç sahibidir. toplum sınıflarının yüklendiği birçok yükümlülüklerinden bağışıktır. Ne memurdur ne de vatandaş, ne doğal hakları vardır ne de toplumsal ve ekonomik işlevleri. Yalnızca devlet yönetiminin yürütme, padişaha hizmet etme sınıfıdırlar. Bundan ötürü bunlar askeri bir sınıf sayılmamışlardır. Fakat bu sözcük bugünkü asker sözcüğünün tam karşılığı değildir. Sadece siyasal yetenekleri olan kişiler anlamına gelir. Bundan ötürü burada bugünkü anlamdaki askeri terimi yerine bilerek militer terimini kullanıyoruz. Kimi bu yetenekleri doğrudan doğruya savaş hizmetiyle, kimi kalem hizmetleriyle, kimi savunma, koruma ve savaş sanayi hizmetleri ile görür. Çağdaşlaşma sürecinin Osmanlı rejimini ilk önce bu yanından vurması bu yüzden nedensiz değildir. Çünkü Osmanlı düzeninin ebedi müebbet olması düşüncesinden doğan bu yönetimi toplumsal değişmelerden, Osmanlı deyimi ile inkılabat-ı zamandan hiç etkilenmeden yaşayamamıştır. Bu kitapta ele alacağımız dönemlerde, yani 18. asırdan önce 16 ve 17. yüzyıllarda toplumda dış ve iç etkenlerle ortaya çıkan değişiklikler, toplumdan bu denli bıçak kesimi ayrı tutulan hizmet sınıflarını padişah yetkisinin kayıtsız şartsız kulu olmak niteliğinden uzaklaştırmış, hatta bazı bölümlerinde, örneğin Yeniçeri örgütünde topluma bulaşmış bir duruma getirmiştir. Buraya kadar saydığımız özelliklerin hepsi bu eserde inceleyeceğimiz çağdaşlaşma sürecinin baskısı altına girecek olan yanlardır. Yarım yüzyıllık tarihi olan Cumhuriyet rejimi, dünya toplumunu Osmanlı rejiminin tam tersi bir yöne çevirmenin kesin bir başlangıcıdır. Bu başlangıç incelemesini 18. yüzyıl başında başlatacağımız çağdaşlaşma sürecinin ön döneminin sonudur. Öyle olduğu halde ekonomide, siyasada, kültürde toplum ile devlet arasındaki bağlantının Batı modeline uygun biçimde düzenlenmesi bile kesin biçimini alamamıştır. Burada incelenecek olan ön dönemde 18. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın başlarına dek 200 yıl boyunca Osmanlı sisteminin ilkelerinin birer birer aşındığını göreceğiz. Tanrı düzeni kavramı yerine tabiat düzeni kavramı gelecek, toplum dışında ve üstünde devlet arayışı yerine sınıflara ve onların arasındaki çatışmalara ve uzlaşmalara dayanan yasal devlet, hukuk devleti kavramı gelecek, gelenek kavramı yerine ilerleme, terakki kavramı gelecek, denge kavramı yerine devrim kavramı gelecek, toplumsal sınıfların oldukları yerde kalmaları ülküsü yerine kişilerin toplumsal yapıdaki yerlerini sınıfsal bölünüşlere göre elde etmesi olgusu çıkacaktır. Görüş ve kavramlardaki bu evrimlerle devlet ve toplum gerçekte olan değişmelerinin baş başa gitmediğinde göreceğiz. Görüşlerin ve kavramların kuşaktan kuşağa gelenek olarak geçmesi yerine düşünür kişilerin yaratıları olması ölçüsünde gerçekteki evrim ile düşün planındaki evrim arasındaki farklılık da artacaktır. Bu yalnız bir farklılık olmakla kalmayacak, başlıca iki biçimde gözüken çelişkilerle de at başı gidecektir. Bu çelişkilerin birincisi, devleti ve toplumu eskiden olduğu gibi tutmak ya da eskiye döndürmek amacıyla yapılan girişimlerin çok kez buna değil onun tersine yol açması olayıdır. Özünde tutucu ya da gerici olan bazı girişimler bilmeden değiştirici, bozucu ya da ilerici sonuçlara yol açabilecektir. 3. Selim'den 2. Abdülhamid'e kadar birçok Osmanlı padişahı sırf toplumu Osmanlı geleneğinin gerektirdiği halde tutma kaygısıyla giriştikleri işlerle bilmeden değişmeye dönük eylemlerde bulunmuşlardır.